Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İksir'den herkese merhaba, ben Esra Tüzün. İksir Podcast dizisiyle daha sağlıklı hayatın yollarını araştırmaya devam ediyoruz. Konuğum psikoterapist, uzman doktor Gülbahar Cömert. Hoş geldiniz, vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ederim.
Hoş bulduk Esra Hanım, nasılsınız?
Çok sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Çünkü 2020 bu yeni yıl biraz herkesin konuştuğu gibi felaketlerle geldi, değil mi? Yani deprem, uçak kazası, arkadan bir grip salgını Wuhan, işte bu gerilim filmlerindeki gibi biraz psikolojimizi darmaduman etti.
Aynen öyle.
Evet, hemen size danışmak istiyorum bulmuşken. Danışacağım aslında, bir yığın sorun var ama bu olaylardan kendimizi nasıl soyutlayabiliriz? Yani ruhumuzda kalıcı hasar bırakabilir mi? Fobiler yaratabilir mi bu üst üste yaşanan tatsız günler? Yoksa insanın özel sorunları yanında toplumsal üzüntüler gelip geçici sıkıntılar mı? Siz bir uzmansınız, en iyi adresi bulduğumu düşünüyorum.
Ay, çok teşekkürler. Elbette ki kesinlikle toplumsal olaylar hem de arka arkaya yaşanan felaketler kişinin bireysel psikolojisini oldukça fazla etkiliyor. Sadece danışanların değil, hepimizin, yani tüm dünyanın psikolojisini etkilediğini düşünüyorum. Arka arkaya bu felaketler çok yoğun bir endişe yarattı. Çünkü ülkemiz zaten deprem ülkesi. Biliyorsunuz İstanbul'da bir deprem olmuştu. Ondan sonra uzun süre herkes etkilendi. İşte bir süre kapalı yerlere giremediler. Üzerinde Elazığ'daki deprem, orada yaşanan çaresizlik, üzerine uçak kazası, üzerine bu virüsler zaten önceden endişeli olan insanların endişesini çok daha fazla arttırdı. Çok toplumsal olaylardan kendimizi soyutlayamıyoruz. İstediğimiz kadar televizyon seyretmeyelim, işte haber dinlemeyelim. Mutlaka bir yerlerden geliyor bu haberler ve bence bir miktar kaygı önlem almak için iyi bir şey. Yani maske alırsınız, ondan sonra fakat deprem çantanızı düzenlersiniz, evinizi güçlendirirsiniz ama çok fazla stres, çok fazla kaygı insanın daha önceden var olan yaralarını tekrar açılmasına sebep oluyor tabii ki Esra Hanım.
İlginç. Yani biraz bu bize değil mi, yaralarımız varsa derinleştiriyor mu? Psikolojimizde küçük sorunlar varsa büyütüyor mu?
Küçük sorunları büyütüyor. Genellikle şöyle bir deneyimimi de anlatayım. Bazı vakalarda, bazı insanlarda kendi bireysel sorunlarını unutup bunlara çok fazla dalmaya getiriyor. Mesela işte boşanan biri ya da işte aile sorunları olan biri ya da gözünün önünde bir sürü problemleri olan birisi her şeyi bırakıp depremle ilgili çok yoğun kaygı yaşamaya başlıyor. İşte o uçağa bineyim işte dertlerini şey yapıyor. Bazen kendi bireysel dertlerini unutmasına da sebep oluyor. Yani ama kaygının şeyi yer değiştirmiş oluyor. Kaynağı yer değiştirmiş oluyor. Mutlaka bir yarayı dokunuyor yani hepimiz için.
Peki korkmak mı, endişe etmek mi daha doğrusu kendi psikolojimizi korumak için?
Korku aniden gelen bir duygu ve sürekli korku içinde yaşamak insanın hayatını çekilmez yapan bir şey. Elbette ki depremi yaşadığımız anda korkarız, kaçarız. Korku aynı zamanda bizi koruyan bir duygudur. Mesela ani olaylarda işte çok hızlı üzerimize doğru koşan bir köpek gördüğümüzde korkarak kaçarız. Yani savaş ya da kaç duygusunu hareketlendirir. Ya da ani bir deprem sırasında ilk önce kendimizi koruruz, sonra dışarı çıkarız, açık bir alana çıkarız. Korku insanı koruyan da bir duygudur. Ama sürekli korkarak yaşamak, bütün stres hormonlarını salgılayarak insanı bütün hastalıklara, bütün ruhsal bozukluklara açık hale getirir. Bunun kalıcı bir endişe, sürekli bir panik halinde gelmesine müsaade etmemeliyiz. Korkuyu kendimiz için önlem almaya çevirebiliriz. Korktuktan sonra daha rasyonel, akılcı yöntemlerle mesela eğer virüsle ilgili bir kaygımız varsa maske almaya gidebiliriz ama bunu takıntı haline getirip her yeri maskeyle doldurup bütün işte ilaçları alıp evde beklemenin de sadece stres yaratmaktan başka bir anlamı yok. Yani önlem almaya yarıyorsa korku sonradan iyi bir şey. Ama sürekli endişe, yükselen bir endişe ve stres haline geliyorsa hastalıklara gebe hale getirir bizi. Hem fiziksel hastalıkları hem ruhsal hastalıkları.
Peki bu felaket, şimdi ayrı bir ucu sormak istiyorum. Bu felaketler yaşanırken psikolojimiz çok da bozulmasın diye duyarsızlaşıp mesela tatile çıkmak ya da günlük rutinimizi hiç aksatmadan sürdürmek mümkün mü? Yani duyguları ayrı çekmecelere mi koymak gerekir? Çünkü eskiden hani ayıptım ne bileyim bir yerde deprem olunca işte eğlenceyi ya da bu tip bir organizasyonumuz varsa ya da birinin acısı varsa bunu ertelerdik. Şimdi artık biraz ayıplarımız mı değişti? Doğrusu nedir? Kendi psikolojimizi korumak anlamında bunu danışmak istiyorum size.
Belki ayıplar değişti ama şunu söylemek istiyorum. Yani bence ortada büyük bir felaket varsa mesela Elazığ'daki yıkım, dayanışma, toplumsal dayanışma önemli. Oraya, oradaki çocuklara, oradaki insanlara yardım göndermek, onlar için işte dindar olanlara dualarını etmeleri, bir an önce yaralarının sarılmasını istemek bana çok doğal geliyor. Yani ama bir yandan da hani bunun için işi gücü bırakıp yani tabii ki görevli olan insanlar işi oraya gidecekler, yardımlarını yapacaklar. Müsait olan insanlar yardım etmeye gidecekler. Ama hayata devam etmeye çalışmak da gerekli. Yani hem yası tutmak, belki yanımızdaki komşumuz, belki ailemizden biri ölmüş olmayabilir ama sonuçta oradaki bir vatandaşın ölümü, yıkımı da bir yandan bizim için önemli. Yani toplumsal dayanışma önemli. Duyarsızlaşmanın iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kalkıp tatile çıkmak mesela iyi bir fikir olmayabilir ama işine gücüne devam etmek. Yani hem bunu yapmak, yası tutmak hem de hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışmak önemli. Yani bütün işini gücünü bırakıp sabahtan akşama kadar oradaki depremzedeleri düşünmek yerine onlar için üzülmek, biraz yas tutmak, yardım etmek için elinden geleni yapmak, belki eskileri toplamak, kitap göndermek, işte başka yardımlar ne yapılabilecekse herkesin yapabileceği şeyler vardır. Ama yani tatile çıksanız ne olur? Ondan sonra geri döndüğünüzde yine aynı şeylerle karşılaşacaksınız yani. Dolayısıyla hayata devam etmek normal hayata. Ama bir yandan da bir dayanışma, bir üzülme, oradaki insanlar için yas tutma önemli geliyor bana.
Değil mi? Sosyal sorumluluklarımız var insan olarak hayatta.
Tabii.
Yani bunları da tamam psikolojim bozulur diye unutmadan harekete geçirmek önemli. Tam da burada şunu sormak istiyorum. Çocuklarımıza bu felaketlerde nasıl davranmalıyız? 15 günlük tatile mesela denk geldi. Hadi tatile devam edin, hayat devam ediyor. Böyle şeyler hayatın normali, her an başımıza gelebilir mi demek doğru? Yoksa ne bileyim deprem yardımı için destek vermeyi mi öğretmeliyiz? Çocuklara bunları doğrusu korkutup gerçekleriyle yüzleşmelerini mi sağlamalı? Mesela uçak kazası haberlerinden tamamen mi soyutlamalı? Gerçi her dakika ellerinde internet var ya da deprem görüntülerinden arındırmaya mı çalışmalı yoksa hadi ne yapabiliriz, sen ne verebilirsin, nasıl destek sağlayabiliriz mi onların hayatlarına sokmak doğrusu?
Şöyle düşünüyorum, yani özel olarak bu deprem haberlerini sabahtan akşama kadar açıp bütün haberleri izlemelerini ve buna çok fazla maruz kalmalarını doğru bulmuyorum. Ya da koronavirüs sabahtan akşama kadar. Bu aile yani çok bireysel aslında. Herkesin tepkisi farklı oluyor. Bazı aileler sabahtan akşama kadar bunları izleyip üzülüp işte çocuklar da yanlarında onlar da buna maruz kalmış olabiliyorlar. Ben ikisinin ortasının dengesi olması gerektiğini düşünüyorum. Toplumsal olaylardan çok fazla soyutlanıp böyle bir fanusun içinde yaşatmak onları. Onların duyarsızlaştırmaları ya da gelecekte başına gelebilecek olaylara karşı tecrübesiz olmalarına sebep olabilir. Mesela virüsten nasıl korunacaklar? Bir salgın var. Bu sıralar bütün dünyayı etkiliyor. Okuldan gelince ellerini yıka işte. Zaten düzenli yapmaları gereken şeyleri hatırlatmakta fayda var. Yani hapşırırken, aksırırken ağzını kapatmak, daha etraftaki insanlara bulaştırmak ya da mesela eğer grip olduysa onu okula göndermemek, diğer çocukları da düşünmemek. Ve bunu onların anlayabileceği rasyonel, basit kelimelerle olan biteni anlatmak, ama detaylara girmeden anlatmak. İşte şu kadar kişi ölmüş, bu kadar dehşet, yani bir dehşet hissine kapılmadan onların önlem almalarını sağlamak önemli. Bu aynı zamanda şey de olabilir. Uçak kazası, işte hani uçak kazası, uçak en güvenilir seyahat araçlarından bir tanesi ama bazen arabalarda da olabiliyor. Eğer maruz kaldıysa, gördüyse. Deprem ve virüs için aynı şeyi düşünmüyorum. Deprem için çocuklar mutlaka eğitilmeli. Çünkü her yerde karşılığını çıkabilir. Okulda olabilir. Okulda deprem anında ne yapacağını öğrenmesi önemli. Hem evde ailelerin bunu öğretmesi, evde güvenli yerler bulunması, işte deprem anında nereye gideceklerini, nerede toplanacaklarını hep beraber konuşmaları. Okulda da okul sosyal sorumluluk projelerini de zaten yapıyorlar çoğu okulda. Deprem anında işte nereye kaçacaklar, ne yapacaklar, nerede toplanacaklar, bilinçlendirilmeleri önemli çocukların.
Hiç yokmuş gibi davranmayacağız yani. Bir bilgi vereceğiz bununla ilgili. Konuşacağız değil mi? Yemek masasında konuşulacak yani o zaman.
Konuşulacak ama detaylara girmeden ve dehşete kapılmalarını sağlamadan. Çünkü dehşet ve korku hissi insanın elini kolunu bağlayan bir his. Orada donar kalırsınız ve hiçbir şey yapamazsınız. Yani şiddetli korku ve dehşet insanın savaşma becerilerini yoksun kılar. Dolayısıyla dehşete kapılmalarına müsaade etmeden öğretmek, kendi bildiklerimizi öğretmek, bilimin söylediklerini öğretmek, yani virüslerden nasıl korunuyoruz? Sadece koronavirüs değil, işte influenza, diğer virüslerden nasıl korunuyoruz? Ellerini hep yıkayacak. Okuldan gelince, toplu yerlerde daha dikkatli olacak gibi.
Evet. Tabii şöyle de bir dezavantaj var. Yani ben de sağlık editörü olarak şunu çok ilgimi çekiyor. Bu koronavirüsüyle ilgili gerçekten biraz dezenformasyon var. Çok büyük gerilim filmlerindeki gibi sürekli ölü sayısı veriliyor, vaka sayısı veriliyor. Ve düşen insanlar, fotoğraflarda dehşet. Yani bu grip biraz filme döndü. Benim televizyondan da biraz seyrettim ve gerçekten kendi üzerimdeki etkiye bakınca, çekik gözlü insanlar görünce yolda kaçasım geliyor. Eskiden cüzdanlara vurulan etiket artık gripli insanlara vurulacak gibi.
Sadece gripli değil, çekik gözleri, yani Koreli şey, yani oradan geldiğini düşündüğünüz herkesten refleks olarak kaçmaya başlarsınız tabii ki.
Evet, değil mi? Yani bu büyük büyük bir etiket ve grip herkesin olabileceği bir şey. Dolayısıyla bu fobiye dönüşmeye az kaldı gibi görüyorum ben bunu, bilmiyorum. Her dakika çünkü bir ölü sayısı veriliyor, yani 500 deniyor bir de yani. Kelimeler, rakamlar da o kadar ses tonlarıyla büyütülüyor ki tabii ki önemli bir virüs ama bilmiyorum siz psikiyatrist olarak nasıl görüyorsunuz? İnsanlar gerçekten bundan etkileniyor mu? Türkiye'de daha bir tane bile vaka görülmedi ama sanki herkes koronadan kırılıyor gibi bir kafamızda böyle bir şey oluştu, mühür oluştu yani.
Medya tabii ki, medya araçları, Twitter, televizyon, işte haberler, Instagram, artık yani her yerden herkes her şeye ulaşabiliyor ve ben kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim. Danışanlarımdaki etkilerini ilk önce söyleyeyim. Size bazısı hiç bundan hiç bahsetmiyor bile ama maskeleri toplayıp evine stoklayan, seyahatlerini iptal eden, evden dışarı çıkmak istemeyen vakalarım oldu benim de. Yani ben biraz bireysel bir savunma mekanizması geliştirdiğimden mi yoksa hekim olarak daha önceki domuz gribinin şeylerini de bildiğimden mi? O zaman da yine böyle SARS zamanında da bir sürü böyle panik havası yaratılmıştı. Panik havasının hiçbir şekilde insana iyi geldiğini düşünmüyorum. Yani böyle uzaylı şeyleri, hikayeleri dinler gibi tabii ki seyrederken güzel, bizim başımızda değil. Ama dehşet bir şekilde sürekli bunları seyretmek yerine, çünkü hepimizi etkileyebilir, bundan haberdar olup, belki hani biraz önce çocuklar için söylediğim şeyi, bizi de önlem alıp, ama böyle... Bunu abartılı olduğunu düşünüyorum ben. Domuz gribi zamanında da tamiflular stoklandı, aşılar yapıldı. Evet. Ama şu anda biliyorsunuz sıradan bir virüs, yani her sene olduğu gibi devam ediyor. Ben bunu da birazcık öyle olacakmış gibi geliyor. Yani biraz politik taraflarının ekonomik taraflarının olacağını düşünüyorum. Umarım hani doğru düşünüyorumdur ve hani tüm dünyayı saracak korkunç bir felakete sebep olacak bir şey değildir. Bunun ülkelerin önlem alması gerekiyor. Yani işte giriş çıkışları denetleyecekler, ateşli insanları şey yapacaklar. Takip ediyorum ben de ama bütün dikkatimi oraya vererek takip etmiyorum. Ama gerçekten hassas olan insanlar, endişeli zaten yapısı olan insanların maske stoklaması, ilaç stoklaması, her an başlarına bir şey gelecekmiş gibi devam ettiklerini görüyorum kendi pratik deneyimimde, danışanlarımda.
Evet, çünkü ateşleniyor yani küçük kıvılcımlar değil mi? Ben de evet, haberlerden evet görüyorum, sürekli bir geçen ölü sayısı ve vaka sayısı ile aslında ölü sayısı kıyaslandığında ve vakaların biz durumunu da bilmiyoruz. Aslında yaşlı gerçekten gripten etkilenip ölebilecek insanlar mı yoksa Türk gibi çok sağlıklı insanlar mı, bunların hiçbir detayları verilmeden sürekli bir ölü evet sayısı böyle borsa değeri gibi geçiyor. Hem hayatı anlamsızlaştırıyor. Evet.
Ölümü sürekli duymak, hepimiz ölümden korkarız. Bütün insanlar, tıbbın gelişimi, işte medyanın ilerleyişi, insanların şimdiye kadar bütün teknolojinin, modernitenin ilerleyişi, ölümü reddetmek, işte ölümden korkma üzerine, ölümsüzle işte ölüme karşı çaba. Ama her gün ölüm haberleri, işte dehşet haberleri duymak, insanın ölümlü olduğunu hatırlatarak bir dehşet duygusu yaşatıyor. Ben yani hekim olarak şunu söyleyebilirim. Bütün viral enfeksiyonlarda %1-2 yaşlılar, çocuklar, dala alınmışlar. Onlarda bir ölüm riski vardır zaten. Hani Çin'in de nüfusu çok büyük. O ölü sayısı, onunla oranını, hangi vakalar ölüyor, onların detaylarını şey yapmadan bu şekilde haberlerin verilmesinin biraz filtrelenmesi gerektiğini de düşünüyorum açıkçası.
Evet, evet. Yani gerçekten çünkü pompalanıyor ve o görüntülerle birlikte yere düşen insanlar bana biraz gerçeklikten çok Hollywood senaryolarına çağrıştırıyor. Yani ben de sağlık haberciliğinde şaşırarak izliyorum. Ve eminim hepimiz üzerinde böyle bu tip değil mi gerilim filmlerinden kalma senaryoları şimdi gerçek hayatta görünce dehşetimiz daha çok artıyor. İnşallah kalıcı sorunlarımız oluşmaz diyorum.
İnşallah, inşallah gerçekten böyle bir olay olmaz yani bütün dünyayı saran.
Bir de şey sormak istiyorum. Şimdi uçak kazası haberleri de bizi böyle etkiliyor. Yani uçak fobisi geliştiriyor biraz ki bende de var. Yani çok uçan insanlarda da biraz oluyor. Sizce bundan etkilenip korunmamız gerekti mi? Yoksa gerçekten duygularımızın sesini dinleyelim mi bazen? Mesela geçen gün arıza yapan bir uçaktan iki kişi inmiş. Yok ben artık uçmayacağım diye gene Pegasus'un bir uçağında. Uçak bende de var, uçak fobisi. Kendimizi kötü hissedersek yani ne yapalım, uçmayalım mı mesela o sırada?
Yani o sırada uçmasanız bile şöyle düşünün. Hani nereye kadar uçmayacaksınız? Eğer hiçbir bu panik atak, panik bozukluk vakalarında uçak korkusu çok sık olur. İşte araba olur, tren olur, otobüs olur, metrobüs olur, yakında bisiklet olur ve hiçbir yere gidemez hale gelebilirsiniz. Dolayısıyla eğer dünyayı dolaşmak istemiyorsanız, sadece sınırlı bir yerlerde kalmak istiyorsanız bir uçmazsınız, iki uçmazsınız. Ama eğer gezecekseniz hani bu ölüm denilen şey her an olabilir, başımıza gelebilir. Dolayısıyla bence küçük korkularla hareket etmenin bir şeyi yok. Bu hani oradan inersiniz, gidersiniz, trende başınıza bir şey gelebilir. Araba kazası yapabilir. Yani hani biraz önce söylemiştim, uçaklar sonuçta en güvenilir seyahat araçlarından bir tanesi. Çok sık arıza yapıyormuş gibi görünse de bazen bunun nasıl verilişi, haberlerde ne kadar sık gösterilişinin de önemi oluyor olabilir. Hani hep derler ya, büyük bir kaza geçirdikten sonra eğer sürücüyseniz mutlaka tekrar arabaya binin, yoksa bir daha kullanamazsınız derler. Eğer uçaktan bir korkuyla inerseniz bir daha uçağa binme olasılığınız çok daha azalır. Eğer hiç uçağa binmeyeceksiniz ama o zaman da şeyiniz kısıtlanır. Hani hayatınız, hareket yeteneğiniz ve hayatınız kısıtlanır. Eğer bu hayatınız kısıtlanmasında bir sorun yoksa, zaten böyle yaşıyorsanız bir sorun yok. Hep şey örnek veririm. Hani timsah fobisi var diye beni arayan bir hastam, işte İstanbul'da. Timsah fobisi insanı ne kadar etkiler ki, İstanbul'da kaç tane timsah göreceksiniz? Ama kedi fobisi varsa Cihangir'de yaşayamazsınız. Hani bunun gibi uçak fobisi, siz eğer işte 10 yıl senede bir uçuyorsanız, hiç sizi etkilemeyecektir. Ama sürekli seyahat eden biriyseniz, inerseniz bir daha binmeniz daha da zorlaşır. Hı
hı. Yani bunun biraz fobiye dönüşmemesi için şu sıra uçaktan inmeden biraz dişimizi sıkıp...
Aynen öyle söylüyorum. Öyle. Yani hangi korkumuz varsa biraz onun üzerine gitmek gerekiyor. Yani çünkü herhangi başka bir uçak ya da tren ya da işte herhangi bir şeyde de bu olabilir. Yani ölümün bizim kapımızı ne zaman çalacağı belli değil ki.
Doğru, ölümlü olduğumuzu biraz unutuyoruz. Sizin sosyal çekilmeyle ilgili bir konuşmanız var YouTube'dan. Ben onu ilgiyle dinliyorum. Hatta arada sırada böyle açıp açıp tekrar dinliyorum. Çünkü benim açımdan şu dönemde önemli. Bu korkularımız da bizim sosyal geri çekilmemize neden olur mu? Çünkü neredeyse giderek değil mi bu hastalık çok yayılıyor. Küçük alanlarında evden çıkmayan insanlar, eskiden hani bir iki vakaydı çok özel hani kitaplara konu olabilecek kişilerdi ama şimdi ben etrafımda çok görüyorum. Bu korkular onları ateşleyecek mi sosyal geri çekilmeyi? Çünkü biraz da teknoloji de o tarafa doğru itiyor. Sizin yorumunuz nedir acaba?
Öyle düşünmüyorum tabii. Mesela çocuklar sürekli böyle şeyleri seyrederse evde internetlerin başında otururlar. Kalabalık yerlere gitmezler, oyun parklarına gitmezler. İşte biraz önce konuşuyorduk, uçaktan biraz korkuyorsanız uçağa binmeye başlarsınız. Bir süre sonra toplumsal başka bir olay olabilir. İşte deprem, depremden nereye kadar korkacağız? Hani bu depremde şey gibi, biri bu taraftan içeri sokuyor bu korku. Yani koronavirüs eve girmeye zorluyor. Deprem de evden çıkmaya zorluyor. Yani dolayısıyla bu korkularla öbüründe de evden dışarı çıkacaksınız. Açık alanlarda olacaksınız falan. Yaşam çekilmez hale gelir. Sosyal çekilme çok hayra alamet bir şey değil. Yani ben herkesin koştur koştur büyük alışveriş merkezlerine dolaşmasını da şey bulmuyorum. Çocuklar oyun parklarına, işte açık alanlara. Yani insanı şeye götürüyorsa, daha doğaya doğru götürüyorsa onda bir sıkıntı yok. Yani doğaya, işte doğayı sevmeye. Ama eve kapanmaya zorluyorsa, işte internete, yalnızlaşmaya zorluyorsa bu bir büyük bir sıkıntı. Çünkü biz sosyal varlıklarız. Evde tek başımıza, bu sadece bizim başımıza gelecekmiş gibi düşünmek dehşet duygusunu ve yalnızlaştırmayı arttırır. Bencilliği de arttırır. Nereye kadar korunacaksınız oysa? Depresyonun ve kaygı bozukluğunun belirtisidir sosyal çekilme.
Peki ben özellikle şey merak ediyorum. Yani şizofreninin de bir dalı mı çok ileri aşamaya gidince? Yani bir şeylere tamam sanrı görülüyor ama bu aynı zamanda geri çekilmelere de neden olabiliyor mu?
Ha, tabii şizofreni tabii apayrı bir hastalık. Daha genetik olduğu düşünülen, çok erken başlamıştı. Semptomların, belirtilerin daha böyle ergenlikle sonrasında ortaya çıktı ama ilk belirtilerinden bir tanesi sosyal çekilme ya da ana belirtilerinden bir tanesi, böyle hani çok alevli olmayan belirtilerinden bir tanesi sosyal çekilmeye sebep olabilir. Sosyal çekilme varsa toplumsal olayları da dikkate alarak bireysel bir sosyal çekilme mi? Bir bireysel bir hastalığın belirtisi mi, yoksa o sırada olan biten şeylerin bir yansıması mı kişide, onu dikkatle izlemek lazım. Hani ben öyle yapıyorum. Yani bu etrafta olup biten dehşet, işte büyük olaylardan kaynaklanan bir şey mi, yoksa bir sinsi bir hastalığın başlangıcı mı, bir depresyonun göstergesi mi kişinin, ya da zaten var olan bir depresyonun daha da derinleşmesini sağlayan bir şey mi, onlara bakmak lazım. Klinisyen olarak. Ya da kişi kendisinde böyle şeyler görüyorsa ya acaba ben hani tüm bunlardan etkileniyorum ama acaba üzerine de binmiş bir şey vardı önceden, bu mu derinleşiyor diye dikkate alıp bir yardım almak için başvurabilir yani.
Evet. Peki bugünlerde biraz daha mutlu olmak için sizin bize böyle yazabileceğiniz, en azından ruhumuzu korumayı sağlayacak bir reçete olabilir mi? Önereceğiniz şeyler olabilir mi?
Ben şeyi çok önemsiyorum, gülmek ve mutlu şeyler. Yani hayatı sadece ölüm, ondan sonra işte hastalık, kaza, çığ, deprem olarak görmeyip hayatın iyisiyle kötüsüyle devam ettiğini düşünmek için mutlu şeyler yapmak lazım. Çocuklarınızla oynayabilirsiniz, dışarıda doğada hayvanlar besleyebilirsiniz, birilerine yardım edebilirsiniz. güzel komedi filmleri izleyebilirsiniz. Bu tabii ki hiç görmezlikten gelme değil. Bu aynı zamanda yas tutmama da değil. Biz yası şeyle karıştırıyoruz. Hiç gülmemek, hiç eğlenmemek demek değil. Hayatın yaşama dair, yaşamın devam ettiğine dair şeyleri yapıyor olmamız lazım. İşimize, gücümüze devam edip neşeli şeyler yapmak lazım. Sanatla ilgilenilebilir mesela. Hı hı. Güzel filmler izlenebilir. Sabahtan akşama kadar şeyin detayını, koronavirüsün detayını izlemek yerine haberi kısaca izleyip ne olup ne bittiğini anlayıp ama ondan sonra geri kalan zamanını insan çocuklarıyla, arkadaşlarıyla daha sosyalleşerek ve neşeli şeyler yaparak geçirebilir. Bunu çok önemsiyorum.
Yani gülmek ve neşe en büyük o zaman ilaçlardan biri bizim için değil mi ruhumuzun?
Evet, aynen öyle. Ve sevdiklerinizle birlikte olmak.
Değil mi? Şimdi sevgililer günü de geliyor.
Evet.
Zorunlu olarak kırmızılar kalpler. Aşk tabii en güzeli de giderek bulmak zorlaşıyor galiba.
Evet, onun üzerine de konuşuruz ileride.
Evet, ben de çok isterim. Bir de izninizle podcast'ın sonuna gelirken şey sormak istiyorum size. Antidepresanlar gerçekten bu dönemde işimize yarar mı? Tabii doktorların da yazacağı şeyler. En azından biraz bize baston olabilir mi? Yoksa siz bir doktor, bir hekim olarak antidepresanları baston yerine en son çare olarak mı? Ancak hastalık durumda mı önerirsiniz? Yani ruhsal sorunlarda değil de bu gibi ruhumuzu koruma dönemlerinde kontrol amaçlı değil de son çare.
Tabii halk son çare yani halk sağlığı sorunu işte aman depresyona girmeden alayım diye bir şey elbette ki asla önermem. Yani antidepresanlar gerçekten şey gibi durup dururken gripken antibiyotik almaya benziyor bu. Hani ortada bakteri yok, bir şey yok. Fazladan antibiyotik kullanımı nasıl zararlıysa fazladan antidepresan kullanımı da ruhu korumak yerine insana zarara yol açar.
Doğru ama depresan bu ara biliyorsunuz lafınızı kestim de antibiyotik yazmak reçeteye tabiyken antidepresanlar çok rahat tüketilebiliyor. Yani leblebi çekirdek gibi herkes komşusuna bile tavsiye ediyor.
O çok kötü bir şey tabii. En kolayı. Yani ulaşılması çok kolay. Şehir suyuna karıştırsınlar, herkes içsin. Gülüp oynayalım o şekilde kullanılması doğru değil. Aslında onu da denetlemeye çalışıyorlar ama kimi eczaneler işte reçeteyle veriyor, kimileri vermiyor. Ama antidepresanlar gerçekten depresyonda olduğunuz zaman, gerçekten bir klinisyen tarafından verildiği zaman kullanılması gereken ilaçlar. Bir hekimin söylemesi lazım. Dolayısıyla komşuların, arkadaşların söylemiyle bunu almak uygun bir şey değil. Çünkü bir sürü yan etkileri de olabiliyor. Yan etkileri olmayanları da kullanmak kafamıza göre uygun değil. Yani dolayısıyla bir hekimin tavsiyesiyle almakta fayda var. Dediğim gibi önlem olarak depresyona girmemek için bu olaylar karşısında, bu kadar arka arkaya gelen olaylar için dayanışma, yas tutabilme ve sevdikleriyle insanın neşeli şeyler yapmaya, hayata devam etmeye çalışması önemli. Yani izolasyon belirtileri varsa, sürekli şeyleri tekrar tekrar izliyorsanız, İyice bir yerlerden bir şey stoklama belirtileriniz arttıysa, endişeniz çok artmış demektir. O zaman hani hiç olmazsa bir yardım alınabilir. Gidip antidepresan almak kendi kendine değil de.
Vallahi çok kişi de görüyorum şimdi podcast olduğu için de rahat rahat söyleyebilirim. Spralex'ler neredeyse birbirini herkes cebinden çıkartıyor. Öbürünü al bu akşam rahat uyu. Ya da Prozac çok çok yaygın kullanılmaya başlandı. Ay canın çok mu sıkılıyor hemen bir Prozac al diye.
İşte onlar öyle iki dakikada etkileyecek ilaçlar değil. Düzgün kullanılmaları, bir seneye yakın kullanılmaları bir sürü şey lazım. Yani.
Değil mi? Doz ayarları.
Tabii. Yani o şekilde kullanılmaları da doğru değil hiç. Önermiyorum yani.
Evet, yani bugün Dünya Sağlık Örgütü antibiyotiğin etkisizleştiğine, bütün virüslerin bu nedenle güçlendiğine dair yayın yapıyor. Ama galiba ruhumuz için de bu ilaçların bu şekilde kullanılması yakında büyük büyük sorunlar yaratacak gibi görünüyor.
Evet, bir bakalım insanlık nereye, bir yere doğru gidiyoruz. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyafete yani.
Ben çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şimdi verdiğiniz önerilerin hepsini harfiyen uygulayacağım. Tekrar teşekkür ediyorum. Ama daha ben neşeli günlerde ederim. Aşk konuşalım istiyorum bir günde sizinle.
İnşallah. Ben de daha neşeli şeyler konuşmayı çok isterim Esra Hanım. Çok teşekkürler beni
ben
programımıza davet
ettiğiniz. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere.
İnşallah. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.